Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, bir iftar sevinci programında daha şu güzel Ramazan akşamında sizlerle beraber olmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu programın geleneği olarak her programda güzel bir misafirimiz, güzide bir konuğumuz var. Bugünkü misafirimiz Profesör Doktor Ziya Kazıcı. Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Tarihi hocası ama biz evet, onu hep medeniyet tarihinde zirve olarak bildiğimiz kişilerden birisi. Medeniyet tarihini ve vakıf medeniyetini sizden öğrendik hocam. Allah razı olsun.
Amin hepimizden.
O yüzden biz bugünkü sohbetimizde Ziya hocamla sohbetimizin birinci bölümünde esasında bir İslam medeniyeti, medeniyet meselesi, İslam medeniyeti. Bizim medeniyetimizin kökleri nereye dayanıyor? İkinci bölümünde de inşallah bu vakıfların toplumun hayatını saran, sadece toplumun değil bütün canlıların hayatını kuşatan merhamet. Medeniyeti, onu anlatırız.
Evet.
Şimdi hocam, tabii bendeniz İbn Haldun Üniversitesi Mütevelliyeti Başkanıyım. İbn Haldun da iyi bir medeniyet tarihçisi.
Evet.
Dolayısıyla onun bir medeniyet tarihiyle başlamak istiyorum, tarifiyle başlamak istiyorum sohbete. O diyor ki esasında medeniyet, inançların ve düşüncelerin fikirde kalmaması, defterlerde saklı kalmaması, bunların
uygulanması,
kurumsal bir kimliğe bürünerek toplumun hayatını kucaklaması, evet, toplumun yaralarını sarmasına medeniyet denir diye tarif ediyor.
Doğru.
Ki benim de çok da hoşuma gidiyor bu.
Doğru.
Yoksa laf ebeliğinden hiçbir yere varır.
Olmaz.
Yani
evet,
siz ben şöyle kahramanım, böyle kahramanım
olmaz
diyerek,
evet,
efendim mangalda kül bırakmasanız olmaz. Yiğit iş başında belli olur kardeşim. Kahramanlığınız cephede görelim deriz.
Evet.
Dolayısıyla bizim medeniyetimizin kökleri diye söyledim. Allah'ın hiçbir emir ve yasağı sadece Mus'haf'ın sayfalarında saklı tutulmamış.
Tutmamalı, evet.
Bunlar gelmiş bir kurumsal kimliğe bürünmüş ve toplumun o yaralarını saran mekanlar oluşturulmuş.
Evet.
Mimariler oluşmuş.
Evet.
Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in hiçbir tavsiyesi lafta bırakılmamış. Onlar da böyle bir kurumsal kimliğe bürünerek toplumun yarasını
evet,
sarmış. Dolayısıyla bu anlamda esas zat-ı halinizin medeniyetle ilgili, İslam medeniyeti özellikle ve bu medeniyetimizin kökleriyle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Buyurun.
Evet, efendim medeniyet, önce kelime üzerinde biraz duralım. Medeniyet, Medine kelimesinden, yani şehir manasında. Biliyorsunuz şehirlerde farklı dil, din, ırk, mezheplere sahip insanların birlikte yaşadığı bir yerdir. Bunun zıttı da köydür veya çöl filan diyelim. Buralarda da hep aynı aşiretten veya aynı soydan gelen insanların birlikte yaşadığı yerdir.
Fazla çok dinli ve çok dilli bir toplum demek ki.
Evet, medeniyet öyledir. Evet. Ve buradan geliyor. İslam medeniyetine gelince, şimdi İslam medeniyetinin temeli Kur'an'a dayanır, sünnete dayanır. Ve niye Kur'an'ın ilk emri okudur? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver değil de oku. Ve İslam medeniyetinin temeli ilme dayanır. İlme dayanır. Onun içindir ki daha Hazreti Peygamber zamanından itibaren başlayarak bütün ilimlerin yavaş yavaş İslam dünyasında geliştiğini görüyoruz. Mesela bakıyoruz, efendim ilk Sahra Hastanesi ne zaman? Hendek Savaşı esnasında, Rüfeide Çadırı olarak Mescid-i Nebi'nin avlusunda kurulmuş olan bir müessese. İlk burada. Ve bu ilim, rahmetli Hamidullah'ın bir ifadesi var. Diyor ki, Müslümanlar kendi ibadetlerini yerine getirebilmek için bütün ilimlere muhtaçtır. Onun içindir ki astronomisinden tutun, coğrafyasından, tarihinden, felsefesinden, bütün ilimler, tıbbından, bütün ilimler bu Hazreti Peygamber'den hemen kısa bir süre sonra meydana geliyor. Diyor ki Hamidullah rahmetli, mesela diyor, bir insan yola çıktı, bir yere gidiyor. Müslüman öğlen namazı oldu. Ne vakit, saat yok, şu yok, bu yok, hiçbir şey yok. Peki vaktin gelip gelmediğini nereden bilecek? Soracak kimse de yok. Başını diyor yerden kaldırıp güneşe bakmak zorunda. Bu basit anlamda da olsa bir astronomi bilgisini gerektirir.
Güneşe bakacak, bir de gölgesine de bakacak.
Tabii, güneşe, yani, gölgesi, tabii ya, yani, bunlara bakacak. Ve bundan dolayıdır ki Müslümanlarda astronomi ilmi kısa zamanda büyük bir gelişme gösterdi. Öyle bir şey ki bugün bizim meridyen, paralel dediğimiz şeyler, mevhum çizgiler, ta o dönemden itibaren bugünkü teknik ölçümlere yakın bir sistemle ölçülmüştür. Söz gelimi, Erzurum'daki bir vatandaş iftarını açtığı zaman, ben burada İstanbul'da iftarımı açabilir miyim?
Açamam.
Açamam. Zaman. Bunun bilinmesi lazım. İşte bunun içindir ki Müslümanlarda büyük bir ilmi manada gelişme meydana getirmiştir.
Şimdi hocam bir de şey var. Sözünüzü kestim. Bu Cibril hadisi var ya, meşhur. Hazreti Cebrail geliyor işte, iman nedir diyor. Peygamber Efendimiz imanın şartlarını hazırlıyor.
Anlatıyor. Evet.
İslam nedir diyor. İslam'ın tarifini yapıyor.
Evet.
İhsan nedir diyor. Onun da tarifini yapıyor. Sanki bu Cibril hadisi bir tohum gibi.
Evet.
Peygamber Efendimizin bu tariflerinden kaç tane ilim doğuyor işte. Bak burada şuna bakın yani.
Evet. Şeye gidiyor veda haccında. Hazreti Peygamber veda haccında sahabe hastalanıyor. Git filan tabip seni muayene etsin. Filan tabip dedi, henüz Müslüman olmamış Mekkeli bir müşrik. Koskoca peygamber ashabını ona gönderiyor. Bu İslam'ın ilme verdiği değerin bir ifadesidir. İşte bundan dolayıdır ki bu ilim sayesinde Müslümanlar öyle bir medeniyet, öyle bir şey geliştirdiler ki dünya hayretler içerisinde kalmıştır. Bodley diyor ki biz Rönesans'ı İslam'a borçluyuz. Batı. Rönesans'ı İslam'a borçluyuz. Doğru. Ama maalesef biz okumadığımız için bir takım özelliklerimizi, şeylerimizi yabancılara kaptırmışız. Bundan 1000 sene önce yaşamış Nasiri Hüsrev, seyyah, Katar, Bahreyn oralara gidiyor, bir köye gidiyor. Bakıyor ki köy tam denizin dibinde ama 1 kilometre ileride kocaman bir direk var denizin ortasında. Köylülere soruyor, ya diyor, siz bunu nasıl diktiniz oraya? Köylü diyor ki orası bir sınır. Ne sınırı? Zaman zaman gördüğünüz gibi deniz buraya kadar, köye kadar gelir. Zaman zaman oraya çekilir. Yani bizim
Medcezir
dediğimiz, şimdi gel git dedikleri olay. Peki niye oluyor? Ayın hareketlerine bağlı olarak. Ya 1000 sene önce yazılmış benim kitapta yazılı bu. Ama ben okumadığım için efendim Medcezir olayının ayın hareketlerine bağlı olduğunu bizim okuduğumuz dönemlerde, işte bundan 300 sene önce bilmem filan Hollandalı söylemiş. Halbuki ya bizim icadımız, biz bulmuşuz. Ama okumadığımız için maalesef bunu bilemiyoruz.
Şimdi hocam öyle güzel bir noktaya temas ettiniz ki tam yaramıza parmak bastınız diyorsunuz ya.
Evet.
İbnül Arabi'nin Fususül Hikem'i var.
Evet.
Bu peygamberler tarihi.
Evet.
Ben diyorum ki ya aşılmamış, tam da anlaşılmamış, mukayeseli bir dinler tarihi açısından da çok önemli bir kaynak. Orada diyor ki İbnül Arabi, medeniyet tarihinde insanlığın tekamülü peygamberler eliyle olmuştur.
Doğru.
Şimdi bakın diyor, tarımı, ziraatçılığı Hazreti Adem'den insanlık öğrendi.
Evet.
İşte tekstil dönemine Hazreti İdris aleyhisselam ile girdi. Efendim metalürji ve maden devrine Hazreti Davud aleyhisselam ile girdi.
Doğru.
Efendim denizleri Hazreti Nuh aleyhisselam ile açıldı. Böyle bir baktığınız zaman işte ticarette Peygamber Efendimiz.
Evet.
Ya gerçekten tarihteki medeniyet tarihinin tekamül basamakları ya da eşikleri.
Evet.
Fakat bunu Batı hiç söylemez.
Söylemez. Hep kendine ya, mal eder her şeyi.
Unutturuyor bunları.
Tabii.
Yok farz ediyor peygamberleri.
Evet.
Dolayısıyla onlar her şeyi kendilerine mal ederek. Evet. Maalesef biz de onlardan böyle işte kopya çekerek aldığımız için bize de unutturdular
evet,
bunları.
Evet. Biz de okumadığımız için maalesef böyle durumlara düşüyoruz. Şimdi bugün yani hiçbir medeniyet gökten zembille inmez. Medeniyetler birbirinden istifade eder. Hazreti Peygamber'in bir hadisinde يُعْمَلُ فِي الْاِسْلَامِ بِفَضَائِلِ الْجَاهِلِيَّةِ İslam'da cahiliyet döneminin faziletleriyle amel edilir. Eğer bir şey fazilet ise, Kur'an ve sünnete aykırı değil ise ve toplumun menfaatine ise ondan istifade edilir.
Örfün de şer'i kaynak olması burada
tabii,
zaten.
Tabii.
Yani.
Evet.
Kitap, sünnet, icma ümmet, kıyas fukaha ve örf.
Örf tabii.
Mesela
örf.
Bazı isimleri değiştirmiş Peygamber Efendimiz ama bazılarını değiştirmemiş. Evet. Kabul
örf,
edilmiş.
Bugün İslam dünyasında Osmanlı'da örfi hukuk.
Evet.
Diye özel bir hukuk şeyi var. Ve biz okumadığımız için maalesef bunları başkalarına kaptırmış oluyoruz. Bilmiyorum bir şey anlatabilir miyim?
Tabii buyurun.
Bundan epey önce Ankara'ya gideceğim. Haydarpaşa istasyonu kullanırken bir şeye bindim. O trenle akşam Ankara'ya gideceğim. İçeri girdim 5 kişi, 2 hanım, 3 erkek bir de ben bindim. Kompartman doldu. Durdu. Neyse tren hareket etti. Konuşmaya başladılar. Ondan sonra bir baktım. İşte Osmanlı döneminde okuma yazma yoktu, millet cahildi, şöyleydi, böyleydi filan demeye başladılar. Dedim ki arkadaşlar kusura bakmayın bir şey sorabilir miyim? Aa buyurun dediler. Dedim ki yanılmıyorsam arkadaşsınız, evet öğretmensiniz, evet ben de öğretmenim, üstelik ben tarihçiyim dedim. Ve biz bunu profesyonelce yapıyoruz, devlet bunun karşılığında bize para ödüyor, maaş ödüyor. Evet. Peki haberimiz yok. Gece bir kanun çıkmış Ankara'da. Bugünden itibaren Japon alfabesinden başka alfabe kullanmayacaksınız diye bir kanun çıkmış. Ve Ankara'ya indik. Sabah gara indik. Gazete alacağız. Bakıyoruz gazeteye benzeyen bir şeyler var ama hiçbirisi bizimle konuşmuyor.
Bize bir şey söylemiyor.
Söylemiyor. Duvardaki levhalara bakıyoruz, var ama bir şey söylemiyor. Söyler misiniz dedim, biz ne olduk? Hanımlar karşılıklı oturuyorlardı cam kenarına, cam küçük bir sehpamsı bir şey olurdu. Kadının biri elini bir vurdu bir yumruk, hocam dedi, bir gecede hepimiz cahil olduk dedi. İşte bütün mesele bu dedim. Bugün dünyanın en büyük arşivi, Osmanlı arşivi.
Hem de en sağlam arşiv.
En sağlam. Aklınıza hangi alan gelirse gelsin, efendim, bir iğne alınmışsa kayda girmiştir, bir iğne çıkmışsa kayda girmiştir. Benim hayatım neredeyse orada geçti diyebilirim. Arşivde geçti diyebilirim. İki örnek vereyim. Hani dedim ya, hiçbir medeniyet gökten zembille inmez. Bir gün İstanbul vilayetinin arkasındaydı, Cağaloğlu'nda. Araştırma yeri küçük. Ben geldim masaya oturdum. Karşıma Amerikalı bir delikanlı geldi oturdu. Yanımıza bir hanım geldi oturdu bizden. Dedi ki Robert dedi seninle ilgili bir belge buldum. Ne dedi? Celepler Erzurum'dan İstanbul'a hayvan naklederken yoldaki muhtesiplerin onlardan vergi almaması. Şimdi muhtesip deyince direkt beni ilgilendiriyor.
İhtisap
teşkilatı doktoram. Dedim ki hanıma bana da verir misiniz? Hiç unutmuyorum. 15 numaralı Erzurum ahkam defteri. Daha sonra ben de o defteri kullandım. Sonra o Amerikalıyla sohbet etmeye başladık, konuşmaya başladık. Doktora yapıyor, Amerikalı. Amerikalı. Hem bugün benim bugün kullandığım alfabeyi biliyor. Hem arşivlere okuyor ki arşivler birer şifredir tabiri caizse.
Tabii canım.
O... Her okuma yazma bilenin evet. okuyabileceği bir şey değil. Neyse, ne çalışıyorsunuz?
Sen o bütçeyle ilgili maliyeli oldun mu? Bir de siyakat yazısıyla yazıyorlar.
Tabii siyakat, en zoru.
En zoru.
En zoru. Ne yapıyorsunuz dedim. 16. asırda İstanbul'un et ihtiyacının giderilmesi. Bu konuda doktora yapıyor. Bizim aklımızın kösesinden geçmez. Hatta deriz ya, padişahtır, iki dudağı arasından çıkan bir kelime, kanundur. Getirin Trakya'dan şu kadar koyun, getirin Afyon, Kütahya çevresinden şu kadar sığır. İstanbul'un et ihtiyacı gitti, bitti.
Ama burada ne geldi aklıma benim?
Buyurun.
Bezmi Alem Valide Sultan.
Evet.
Bir sürü ıstırancalarda efendim şey yapıyor, arazi vakfediyor. İstanbul'da diyor et kıtlığı olsa, benim hastanemde yatan hastaların da canı et çekseler.
Çekse.
O yüzden 100 tane tüfek. Bu tüfeği diyor attığını vuran çok keskin nişancı avcılara verile. Onlara günlük şu kadar haçlık verile.
Verile tabii.
Bunlar gidip ısranca ormanlarında avlanarak benim hastamın canının çektiği eti av hayvanları etinden tedarik ederler.
Tabii.
Belki de bu Amerikalı bunu gördükten sonra evet. öyle bir tez yapmaya karar vermiş.
Ha, şimdi ondan sonra bu dikkatimi çekti. Ben ondan sonra yavaş yavaş Osmanlı ile Amerikalı'yı mukayese etmeye başladım. Şimdi din, efendim bugün savaşlar, şunlar bunlar hariç birçok müessese bugünkü teknoloji ve bu teknolojinin getirdiği imkanları ortadan kaldırın, Amerika müesseselere eşittir Osmanlı.
Evet hocam.
Aynen böyle.
Sözünüzü şimdi balla keselim. Sohbetimizin birinci bölümünde güzel noktalara doğru gitti. Allah razı olsun.
Amin.
Hepimizden. Efendim dilinize, yüreğinize sağlık.
Hepimizden.
Erkam Radyomuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Ziya Kazıcı hocamla bu güzel sohbeti sözünü balla keserek burada keselim. Ama lütfen kulağınız ve gönlünüz bizde açık kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Ziya Kazıcı hocamla sohbete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, çok güzel evet. bir noktaya getirdiniz. Ama bu batılı kopya çekmeyi çok iyi bilir.
Evet.
Kendine mal etmeyi çok iyi bilir.
İyi bilir.
Sonra evet. mal ettiğini de başkasına pazarlamayı da çok iyi bilir.
Evet. Aynen öyle.
Ama gelelim bizim esas sohbetimizin ikinci bölümüne dedik ya. Biz evet. bir merhamet medeniyetiyiz.
Evet.
Ve bizim medeniyetimizi bir şefkat yorganı gibi düşünün. Bu yorganın dışında kalan, bırakın insanı, bir tek canlı bile yok. Evet. Bu canlıya ağaç da dahil.
Her şey.
Bak, canlı hayvanlar dahil,
evet.
ağaçlar da dahil.
Evet.
Dolayısıyla esas işte bu medeniyet dediğimiz hadise bu esasında.
Evet.
Dolayısıyla hayatta hayatın her kesimini kuşatan merhamet ocakları, merhamet kucakları var.
Evet.
Ve burada ta düşünün ki efendim balıkçıların son demlerinde yalnız kalırlar. Bir de bunlar İşte içkiye filan da müptela olurlar.
Olur, evet.
Onların bakımını üstlenen vakıflar kurulmuş, düşünün.
Evet.
Borcunu ödeyemediği için
ben
hapis yatan.
Sözünüzü keseyim. Zaman zaman vakıflardan bahsederken diyorum ki ben Osmanlı'da Vakıf Medeniyeti diye bir kitap yazdım.
Evet.
Bu kitabı yazarken.
Orada çok da güzel sizin şeyler var orada. Biz de oradan malumat fırıştık yapıyoruz zaten.
Estağfurullah. Şimdi diyorum ki ben vakıflarla bu kadar uğraştım. Gerek toplantılarda, gerek derslerde, gerek şurada, gerek bunda. Osmanlı döneminde mevcut olup da vakıfların el atmadığı bir sahayı ben bilmiyorum.
Yok, evet. Evet.
Bana böyle bir şey gösterirseniz size müteşekkir kalırım
evet.
diyorum. Gerçekten bilmiyorum. Aklınıza hangi alan gelirse gelsin.
Ya şimdi hocam. Şimdi parti kuracaklar, siyaset çok revaçta ya. Adam diyor ki ben bu toplumun içinde hangi tabana hitap eden bir parti kurayım? Böyle araştırma yapıyorlar ya,
evet.
istatistikler yapıyorlar, evet. anketler yapıyorlar filan. Eskiden hayırsever insanlar vakıf yelpazesinde yer ararlarmış. Bak,
evet.
Ben de bir vakıf kurayım ama.
Hangi yani, alanda?
Bir başka vakfın tekrarı olmasın diye.
Evet.
Adam böyle didik toplumda hangi sahada boşluk varsa ben de o sahada vakıf kurayım ve oraya o yaraları sarayım diye arayışlara girmişler.
Evet. Yani onun için vakfların el atmadığı saha yok. Medeniyetlerin de iki özelliği var. Bir görünen, maddi olan özellikleri, bir de görünmeyen, merhametti, sevgiydi, başkalarına yardımdı. İslam medeniyetini de biz büyük ölçüde bu yönüyle de görüyoruz. Her iki ölçüde var. Ve bunların başında da biliyoruz ki vakıflar geliyor. Söz gelimi. Hem medeniyet hem vakıf.
Evet.
Sigrid Hunke diye bir Alman yazar var.
Evet.
Sigrid Hunke.
O şey, onun eseri mi? Avrupa'nın üstüne doğan İslam güneşi. Güneşi. Öyle tercüme
evet.
edildi
evet.
bize.
Bu hanımla ben 1984'te Suriye'de, Şam'da bir sempozyum münasebetiyle tanıştık. Orada şey olduk. O tabii Arapça bilmiyor. Ben de Almanca bilmiyorum. Kocası vardı yanında, bize Fransızca. Ben Fransızcam da o zaman mükemmeldi. Sonra ölüme terk ettim. Fransızca tercüme ederek onunla epey şey sohbetimiz oldu. Şimdi o bir olay anlatır. Yer Endülüs. Bir 17-18 yaşlarında bir delikanlı düşüyor, bacağını kırıyor. Ve tabii Müslüman hastanesine kaldırıyorlar. Babasına mektup yazıyor. Babacığım diyor, beni ziyaret etmek için gelirsen süründen davar satmana gerek yok.
Yeah.
Yani paraya ihtiyaç yok. Çünkü İslam dünyasındaki bütün hastaneler Osmanlı dahil vakıftır. Hatta taburcu olan eğer erkekse çalışma mecburiyetinde hemen kalmasın diye ona bir miktarda
harçlık veriyorlar.
Harçlık verirler.
Hem yol harçlığı veriyorlar hem nekahet harçlığı
evet,
veriyorlar.
Evet. Süründen davar satmana gerek yok diyor. Ve gelirsen diyor, hastanenin kapısından içeri girdiğin zaman sağdaki ilk kapıya bak. Orası kütüphanedir. Biz orada müzik dinleriz. Belki ben orada bilirim diyor. Ondan sonra anlatıyor. Hastane şöyle temiz, böyle temiz. Her taraf sıcak suyla ısıtılıyor. Her sabah baş tabip gelir asistanlarıyla birlikte. Hastaları ziyaret eder, kontrol eder. Her hastalığın odaları ayrı. Erkeği, kadını, bilmem şu hastalık, bu hastalık. Bu dönemde bize gelince diyor, bize gelince, Batı dünyasına, hastalık kişinin Tanrı'ya karşı işlediği bir suçun cezasıdır.
O zamanki bakış açısı.
Evet, o zamanki bakış, evet, Batı. Bunun içindir ki hastalar tabip eliyle tedavi edilmek bir tarafa, hepsi diyor bir samanla doldurulur.
Kaderine terk edilir.
Terk edilir. Günde ölmeyecek kadar ekmek, ölmeyecek kadar su verilir. Bir tarafta diyor kanlı balgamını tükürürken öbürü uyuz hastalığına yakalanmış olan derisini soyarcasına, kanatırcasına böyledir diyor. Müslümanlarda bu, bizde bu diyor. Kadın anlatıyor. Ve gerçekten de İslam bu manada vakıflara ve hastanelere büyük bir önem vermiştir.
Ya hocam, Claude Farrar var.
Evet.
Türklerin Manevi Gücü diye bir evet. eseri var değil mi?
Evet.
Adam orada diyor ki, İstanbul'da dolaşırken bir mahalleye indiniz. O evet. mahallenin evcil köpekleri ve kedileri.
Evet.
Size kuyruk sallayarak gelip sizinle oynaşmak istiyorlarsa bilin ki o mahalle Müslüman mahallesidir.
Evet.
Çünkü Müslüman mahallesinde hayvanlar bile itibar görür.
Evet.
Asla eza ve cefa verilmez. Bu şimdi hayvan hakları savunucularının kulaklarına duyurulur.
Duyurulur.
Öbür taraftan herhangi bir mahalleye girdiğinizde köpek ve kediler kart vaziyeti alıyorlarsa, savunma durumuna geçiyorlarsa bilin ki o mahalle gayrimüslim mahallesidir.
Evet.
Çünkü gayrimüslim mahallelerinde evet. hayvanların hiçbir değeri yoktur.
Evet. Doğru.
Böyle bir anlayış işte.
Evet.
Merhametin orada hastalara yansıması.
Evet.
Burada hayvanlara yansıması.
Eğitim bütünüyle vakıflara bağlı. Hastaneler, vakıflara bağlı. Efendim biz hani vakıf deyince işte fakir fukaraya yardım eden şey diye düşünürüz. Ama aslında öyle değil. Her tarafa, kölelerin azat edilmesi. Beykoz'da şey mandırası olan birisi var. Diyor ki, efendim bu mandırada ancak köle ve cariyeler çalışır. Vakıf. Burada 10 sene çalışan kendiliğinden azat edilir ve burada çalışan köle ve cariyeleri de birbirleriyle evlendirin. Sakın gence.
Ya gence yaşlıya gence vermeyin.
Nikahlamayın, vermeyin. Yaşları denk olsun. Bakın aklımızın kösesinden
ama şu da var,
geçmez.
Sayın Hocam şu da var. Köle azat edilirken eğer kölenin kendi ayakları üstünde duracak bir mesleği böyle bir şey yoksa ona vakıflar vasıtasıyla bir meslek edindirme kursuna gönderiliyor. Orada mesela bir de şu var, kadın cariye ise, cariye azat edildiğinde eğer namusu tehlikeye giriyor, fuhşa düşme ihtimali varsa öyle bir cariyeyi azat etmek de haram.
Evet.
Onlara bile meslek edindirme vakıflar eliyle yapılıyor.
Ve köle ve cariyeleri kendi evladınız gibi göreceksiniz.
Gibi değil, her öyle değil. Evet. Ahmet Cevdet Paşa, onun İslam'da kölelik hukuku var. Evlattan daha öte. Anladım ki diyor, İslam'da köle almak köle olmakmış diyor.
Ya yani aynen öyle der.
Muhteşem
evet.
Bir şey.
Evet.
Çünkü yediğinizden yedireceksiniz, giydiğinden gidireceksiniz. Bekarsa evlendireceksiniz.
Ben onu da yazdım.
Geçimini temin edeceksiniz. Garanti altına alacaksınız.
Evet.
Yani.
Ve mesela bakıyorsunuz adam kalkmış İstanbul'a, Erzurum'dan kalkmış İstanbul'a gelecek. O günkü şimdiki gibi uçakta arabaydı, su bu filan vesaire yok. Neyle gelecek? Ya yaya olarak gelecek veya merkebe, katıra, bilmem
atla gelecek.
Bakıyoruz ki Osmanlı'da her 35-40 kilometre bir insanın günlük kat edebileceği, yaya kat edebileceği bir mesafedir bu. 35-40 kilometre ana yollar üzerine kervansaraylar var.
Ya.
Tamamen şeye bağlı, hem, vakıflara bağlı.
Hem ticari bu tedarik zincirinin sağlam tutulması, yol güvenliği. Ama burada bir şey daha var. Bak yine hocam, onu sizin kitapta okudum herhalde ben. Bu Merzifon'da Kara Mustafa Paşa Vakfiyesi var.
Evet.
O da 90 kilometreye bir han yaptırmış büyük.
Evet.
Diyor ki, günün hangi saatinde gelirse gelsin taşradan gelen herkes içeriye buyur edile.
Evet.
Ve gelene diyor, aç mısın, susuz musun diye sormadan mahazar taam ikram olunur. Çünkü adama sorarsın utanır adam diyemez.
Diyemez.
Ama diyor güneşin grubundan tuluğuna kadar cihan yıkılsa içeriden kimse dışarıya bırakılmıyor.
Bırakılmaz. Onun da sebebi şu, o dönemde elektrik yok, şu yok,
tabii
bu
canım,
yok, karanlık. Birisi ve bu hanlar, kervansaraylar yapılırken aynen bir kale görünümünde yapılır ki herhangi bir eşkıya tasallutuna uğramasın.
Evet.
Gece vatandaşın biri gelir, işte ben geldim filan, siz kapıyı açarsınız, arkasında eşkıya olabilir, şeyi işgal edebilir. Bundan dolayı gece açılmaz.
Evet.
Ve bu aynı zamanda bir disipline de sebep olur.
Hem disiplin hocam, şimdi 3 gün diyor, atının bakımı.
Her şey.
Malının, ırzının, canının
korunması.
Korunması. Efendim çamaşırlarını yıkanıp temizlenmesi, her şey mütevelliye emanettir. 3 günün sonunda yine hazırlıyor mütevelli şeyleri.
Evet.
Atları yüklüyor filan ve sonra kapıya çıkarıyor ve soruyor.
Evet.
Aman.
Evet.
Ey yolcular, evvel refik sümmet tarik, bak arkadaşınız iyiyse çıkın diyor. Bak size zarar vermesin. 2.
Herkesi arkadaş edinmeyin.
Her şey, atınız tamam mı? Eşyanız tamam mı?
Evet.
Her şey tamam mı? Tamam. Yürüyün. Allah yolculuğunuzu asan eder diye uğurluyorlar. Yalnız bunun karşılığı, 3 günlük bu emeğin karşılığında bir tek şey bekliyorlar. O da Allah hayır sahibine rahmet eyleye diye dua eder. İşte
o
bitti.
Kadar.
Ücreti bu.
Evet.
Şimdi 5 yıldızlı otele gitseniz gel parayla bu şeyler. Dolayısıyla evet, gerçekten aynen, muhteşem bir şey.
Yani bizdeki bu vakıf medeniyeti, Hazreti Peygamber'in o hani meşhur hadis var ya.
Evet, fede kurmalı.
Evet, insanoğlu öldüğü zaman amel defteri kesilir. Evet. Ancak sadaka-i cariye sahibi. Sadaka-i cariye devam eden, evet, sadaka. Bugün siz gidersin bir fakire, cebinize çıkar bir miktar para verirsiniz, sevabınızı alırsınız ama orada
biter.
Biter. Ama medrese okul yaptırırsınız, cami yaptırırsınız,
çeşme yaptırırsınız, köprü yaptırırsınız,
insanların istifade edebileceği şeyler, tabii, yaptırırsınız ve bu müesseseler sizin ölümünüzün üzerinden 1000 sene de geçse, eğer bu müesseselerden insanlar veya hayvanlar istifade ediyorsa sizin hayır hanenize daima sevap yazılır.
Siz yaşıyorsunuz, amel, evet, defteriniz kapanmıyor.
Kapanmıyor.
Mesele bu.
Yani. İşte bundan dolayıdır ki İslam dünyasında daha Hazreti Peygamber döneminden itibaren vakıflar kurulmaya başlandı. Ve bu kadar her alana dediğimiz gibi el atmadı bir saha yok.
Yok, yok.
Evet. El atmadı bir saha yok.
Bir vakıflar. De sadece şöyle bir şey var. O, yani bizim kendi köklerimize şaşı bakanlar var ya.
Heh.
Bu vakıflar esasında mal kaçırmak için yapılmış. Efendim devletin denetiminden dışarıya çıkarılmak için yapılmış filan ne diyorlar. Halbuki vakıflar bile, mütevelliler bile çok sıkı bir denetime tabi.
Gayet tabi.
Ayende ve ravendeye hizmette, evet, kusuru gözüken mütevelliye işten el çektirilir.
Evet.
Ama bir de şartı vakıf, nasıl şari gibisin. Mütevelli onun koyduğu şartlara uygun yönetmek zorunda.
Evet.
Şimdi dolayısıyla burada sadece zenginler vakfetti zannedi, vakıf kurdu zannediyor. Öyle değil işte.
Asla. Evet. Yani evet. Üsküdar'da bir kadın, şey sicillerde, seriye sicillerinde Üsküdar'da bir kadın. Üç odalı, üç göz deniyor o, evet, dönemde. Bir evi var. Diyor ki benim evimin iki odasını kiraya verin, kira gelirini filan vakfa yatırın. Şimdi kimsesi yok.
Bazen öyle de oluyor, bazen de iki tane garibi alıyor, bütün ihtiyaçlarını kendi karşılıyor.
Ha.
Yani bu şekilde
bu kadın bu şey diyor ki ona verin. Şimdi günümüzdeki kafa olsa, ya be kadın, yaşlısın, kimsen yok. İlla kiraya vereceksen kendine hiç olmazsa kefen parası yaparsın. Ama kadın biliyor ki yarın bir gün sıkıntıya düştüğü zaman mutlaka kendisine el uzatacak bir vakıf, bir çare var.
Zaten diyorlar ki bir Müslüman Osmanlı'da,
he,
vakıf bir hastanede doğar ya da şöyle diyelim. Vakıf, evet, bir evde yaşar, vakıf bir hastanede doğar,
var, vakıf bir medresede,
vakıf bir okulda okur, ondan sonra vakıf bir iş yerinde çalışır, sonra vakıf bir mezarada gömülür.
Defnedir.
Şimdi beşikte mezara kadar,
evet,
yani hayatın her kademesini, evet, kuşatan böyle bir merhamet şeysi. Evet. Ben o yüzden diyorum ki bizim medeniyetimiz esasında ana yüreği gibi müşfik,
evet, aynen,
ve merhametli
öyle
bir medeniyet. Evet. Ve bizim medeniyet yorganımızın dışında kalan bir tek canlı yok.
Canlı yok.
Mesela bir, yine Osmanlı döneminde çok, kışın çok şiddetli geçtiği bir dönemde bir tane Osmanlı tebaası ama gayrimüslim, Hristo ile Yorgi, baba ile oğul kasabaya inecekler, alışveriş yapacaklar. Ondan sonra efendim, tam gelirken tabii kar, bora tipi, fırtına, evet, hayat değişmiş. Yollarını kaybediyorlar. Bu arada da şey, kurt ulumaları, bir sürü, evet, halinde bir kurt uluması geliyor. Bunların da kokusunu almışlar. Fakat o sırada kar kuzularım, kış kuzularım diye bağıran bir ses duyuyorlar.
Hı.
Meğer o orada bir vakıf. Vakıf bu tip şiddetli soğukların olduğu, karın çok yoğun olduğu
dönemlerde
dağlara et atılmasına ilgili vakıf kurulmuş.
Evet.
Buna da o kurtlar filan da alışmışlar.
Ona gidiyorlar.
O sesi duyunca herkes oraya gidiyor. Bunlar unutuyor Yorgi'yle Hristo'yu.
Evet.
Sonra bunlar da o sesin geldiği tarafa gidiyorlar. Ve o vakfın sorumlusuyla karşılaşıyorlar. Adam diyor ki ya hayrola, sizin derdinize ne oldu? Kovulan çıkmaz. Bu havada niye siz çıktınız ya, sorma diyor. Biz köyden çıktık kasabaya, ihtiyaçlarımızı gidereceğiz ama böyle böyle oldu diyor. Hemen onları götürüyor tekkeye, ısıtıyor, işte yediriyor, içiriyor. Sonra onlar Müslüman oluyorlar ve yorgunun adını Yusuf koyuyor.
Evet.
Hristiyan'ın adını da bir şey koyuyorlar. Ama burada ne var? Müthiş bir merhamet medeniyetinin en güzel
örneği,
göstergesi.
Göstergesi var.
Yani sosyal güvenlik kurumlarının olmadığı hengamede her derde deva olan bir bu kurumsal kimlik sistem.
Evet.
Hocam, bu güzel sohbetinizi burada noktalıyoruz.
Öyle mi?
Ama peki, bir başka programda inşallah beraber olalım da daha da
inşallah
gerçekten bunları daha detaylıca
daha
anlatalım.
Daha geniş bir şeyde.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, gerçekten doyulmaz bir sohbet Ziya Kazıncı hocamızla ama burada noktalamak
Allah
zorundayız. Bir başka İftar Sevinci programında buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.